Bu zafer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir şeferde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 17 Ağustos 2022 günlerden çarşamba, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Ukrayna operasyonu, Rusya Federasyonu'nun ve onun yankıları, yine notlar ağırlıklı olarak orada küresel yankılarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın günübirlik Ukrayna'yı ziyaret edecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le birlikte. Tahıl koridoru ile ilgili 22 Temmuz anlaşmasının ele alınacağı söyleniyor ama belki daha kapsamlı ateşkes girişimleri Türkiye'nin öncülük etmeye çalıştı. Bunlar gündeme gelebilir deniliyor. Pek çok not var, aktarmaya çalışacağım Ukrayna krizinden sizlere. Hem Zaporojye'deki nükleer santrali vurma kararlılığı Zelenski'nin, hem Washington Post gazetesiyle söylesinde verdiği mesajlar yine Ukrayna liderinin yankı yaratacak nitelikte. Avrupa'dan notlar, hem siyasi cephede Rusya vatandaşı oldukları gerekçesiyle toplu cezalandırmaya uğrayıp vize yasağına maruz kalıp kalmayacakları tartışması Avrupa'da var. Hem de Avrupa'nın kendi ekonomik sıkıntıları var, enerji fiyatlarından kaynaklanan. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Biden enflasyon yasasını imzaladı. Bütün bu küresel kriz, pandemiden çıkışta Ukrayna krizi de eklenince yankıları olmuştu. Avrupa kadar olmasa da Amerika Birleşik Devletleri'ne de Amerika'dan notları da aktaracağım sizlere. Joe Biden'ın eşi de bu arada Jill Biden da COVID-19'a yakalanmış durumda. Çin-Amerika ilişkilerine dair notlar olacak. Vladivostok'ta tatbikat başlatılacak. Dikkat çekici bir biçimde Çin ordusu da katılıyor bu arada. Hindistan da katılıyor Rusya'ya. Onu belirteyim şimdiden. Bunun dışında Türk dış politikasından önemli başlıklar var tabii ki. Biz Türkiye-Suriye ilişkileri düzelecek mi? Son dönemde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. Vurguları muhaliflerle rejimi barıştırma şeklinde bir vurgu öne çıkmıştı. İsrail'le normalleşme yönünde adımlar geldi. Bugün Dışişleri Bakanı açıkladı, büyükelçiler atanacak. Aslında çok uzun süren bir konu. 2019'dan yanlış hatırlamıyorsam yani neredeyse işte bir 5 senedir 4-5 senedir konuştuğumuz, hatta isimler bile ortaya atılmıştı. Fakat bu sefer doğrulama geldi. Büyükelçiler atanacak, hem de İsrail tarafından doğrulamalar geldi. Peki Suriye ayağı, dün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırda bir takım bombalamalar yaptığı ve ölen Suriye askerleri olduğu haberleri yansıdı. Türkiye'nin bir takım mesajlar vermeye çalıştığı değerlendirmeleri bu hafta, aslında daha ziyade ben Suriye politikası, çünkü çok önemli bir değişiklik eğer gerçekleşirse İsrail'den, Mısır'dan ya da diğerlerinden Türkiye dış politikasında son dönemde çok daha önemli bir kilit Suriye değişikliği. Bunu konuşmaya devam etmek istiyorum. Suriye'yi çok yakından tanıyan gazeteci yazar Hüsnü Mahalli konuğum olacak. Bütün bu verilen mesajlar, gelişmeler, değerlendirmeler aynı zamanda Suriye tarafında hakikaten ne anlama geliyor, kendisinin değerlendirmelerini almaya çalışacağız. Orta Doğu'dan da yine başlıklarım olacak sizler için. Dünyanın başka yerlerinden de notlar var. Onları da sürem el verdiğince aktarmaya çalışacağım. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekansları. Bunlar buradan kolaylıkla dinleyebilirsiniz ama Sputnik web sitesine girer ve radyo ikonunu tıklarsanız oradan Türkiye'nin herhangi bir yerinden rahatlıkla bizi dinleyebilirsiniz. Ayrıca Telegram hesabından linki paylaştım. Telegram hesabınız varsa tıklayarak, Radyo Sputnik'e katılarak ve yayını tıklayarak rahatlıkla her yerden cep telefonlarınızdan dahil bizi dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksen. Evet, şimdi Ukrayna'da Rusya Federasyonu'nun askeri hedeflerin vurulmasıyla ilgili açıklamaları devam ediyor. Bunu biliyoruz. Bir Kırım'ın kuzeyinde Cankoy'da mühimmat deposunda patlama meydana gelmişti ve Rusya Savunma Bakanlığı bunun sabotaj sonucu gerçekleştiğini duyurmuştu. Rusya Güvenlik Servisi, Federal Güvenlik Servisi Kırım'da Hizbut Tahrir üyelerinin gözaltına alındığını söyledi, duyurdu. 6 kişi gözaltına alınmış, bir takım iletişim araçları, malzemeler ele geçirilmiş, ceza davaları açılacak. Terör örgütünün Cankoy ve Yalta yerleşimlerinde gizli hücresi olduğunu söylüyorlar. Tabii bu sabotajla bağlantılı olup olmadığına dair bir açıklama yok henüz ama dikkat çekici. Hizbut Tahrir, tabii Kırım'daki İslamcı hareket Ukrayna'nın neo-nazileriyle birlikte hareket ediyor. Bunun altını bir kere daha çizmek gerekiyor. Tabii ki bunlar olasılıklar. Şu ana kadar sadece yapılan açıklama var elimizde. Bir de tabii Uluslararası Atom Enerjisi ve Birleşmiş Milletler'e Rusya Federasyonu'nun yaptığı çağrı var. Ukrayna ordusunun Zaporojye nükleer santralini, güç santralini vurmasını engelleyin diye. Epeydir vuruyorlar aslında etrafını ama son bir haftada işler çığırından çıktı. Efendim tabii ki santral güvenli, beton yapı vesaire ama sonuç itibariyle bir nükleer santralin bombalanmasının potansiyel olarak yarattığı tehlikeyi gözden gelmemek gerekiyor. Geçen hafta en az 3 kez saldırı düzenlendi ve bir takım soğutma bölmelerinde de hasar meydana geldiği belirtiliyor. Rusya Federasyonu bütün Avrupa'nın güvenliğinin etkileneceğini vurguladı ve küresel nükleer güvenliğin de etkileneceği vurgusu yapıldı. Konvansiyonel bir savaş vermekte fayda var. Fazla nükleer tesisleri bombalayıp bütün insanlık için geniş bir bölgede radyasyon sorunu yaratmamakta tabii fayda var. Bunun da en başta Zelenski vuracağız dediği için açıkça kendisine söylenmesi tabii ki gerekiyor. Tabii Rusya Federasyonu NATO'nun saldırgan politikasının sonucu olduğu vurgusu yer alıyor. Zelenski tek başına nükleer santral patlatmaya yeltenebilir mi acaba diye de sormak gerekiyor. Ukrayna lideri Washington Post'la bir söyleşi de yapmış. Efendim Ukrayna Rusya'nın saldırıya geçeceği konusunda vatandaşları uyarmaya gerek duymamışlar. Bana sorarsanız çünkü kendileri zaten 16 Şubat'ta saldırıları başlatmışlardı Donbas'a. O yüzden belki de beklemiyorlardı kendileri ilk saldıran olacaklardı ama Rusya'nın önleyici dediği operasyon 51. maddesine BM şartının Rusya topraklarının içine düşen füzeler gibi gerekçeler ve sızmalar gibi gerekçelerle Türkiye'nin Suriye harekatlarından da anımsayacağımız türde. Dolayısıyla biraz şaşırmış olabilirler. Vatandaşları uyarmaya gerek görmedik demiş. Eğer uyarsaydık 3 gün içerisinde ülkeyi ele geçireceklerdi Rusya. Enteresan bir bakış açısı hakikaten. Yani neresinden tutsam bilemiyorum. 3 gün içerisinde Rusya'nın ele geçirecek olması, vatandaşları uyarınca ne olacak? Ukrayna'daki Ruslar tümüyle Rusya'ya yardım edecek diye en baştan düşündüğü için mi bunu? Burada bir tabii ki şunu vurgulamak gerekiyor. Kendisi daha savaş başladığında koskoca Ukrayna ordusu varken Rusya ile çarpışmak üzere vatandaşları gönüllü olarak savaşa davet etmişti. Silahlanın demişti. Bu da çok acayip. Eğer uyarma bile gereği duymadılarsa niye öyle gönüllü olarak katılın savaşa dedi diye düşünüyor insan. Şimdi de Rusya ve Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin kontrolü altındaki bölgelerde yardım dağıtılıyor. Tabii insani yardımlar çatışma bölgesi. Yardımları kabul eden halk işbirlikçi sayılacakmış. 15 yıl hapis cezası. Tabii Ukrayna'nın artık kaybettiği Sovyetler Birliği döneminde Rusya nüfusunun ağırlıklı olduğu, Ukrayna bir Avrupa ülkesi deniliyor ama aynı zamanda bir Sovyetler Birliği'nin parçasıydı, unutmamak lazım. Herhalde bu sorunu da topyekun çözerlerse bu 15 yıl hapis cezası biraz havada kalabilir bu gidişle. En azından sağdan gelen haberler buna işaret ediyor ama Zelenski konuşuyor tabii ki. Ruslara, Rusya vatandaşlığı taşıdıkları için vize verilmemesi, toplu cezalandırma, Avrupa'nın bütün böyle çok cici bir biçimde de, yani Rusya bir ülkeyi işgal ediyor sanki Batı'nın bütün derdi son 30 yıldır ülkelerin ulusal sınırlarının korunmasıymış gibi, hakikaten çok dehşetle yaklaşıyorum bu söylemlerine. Bütün ülkelerde rejim değişiklikleri, ülkelerin sınırlarının yeniden çizilmesi, bazı bölgelerin özellik tanınması, tabii ki sevilen etnik kimliklere, sevilmeyenlerin lanetlenmesi gibi gibi pratiklere hep beraber 30 yıldır tanıklık ettik. Bunların hiçbirisinde de özellikle Amerika'nın başını çektiği küreselleşmeci ekol, ülkelerin ulusal sınırlarına çok önem verdiğine, tabii ki diplomatik bağlamda bu söylemler tekrar edilse de önemli olan küreselleşmeydi, sınırların açılmasıydı, tabii ki yoksulların gelişmiş batıya gitmesi bağlamında değil elbette, ama değerler bakımından herkesin Amerikalı gibi olması, herkesin Alman gibi olması, herkesin İngilizler gibi olması, o İngilizlerin Almanların kültürünün çok çok şahane ve iyi olması vesaire deniliyordu. Böyle birdenbire işler değişti. Ruslar söz konusu oldu mu bütün düşmanlıklar Sovyetlerle birlikte gün yüzüne çıktı. Şimdi vize yasağı getirelim diyorlar. Tabii başbakan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz karşı çıktı turistik vize yasağına. Bunun sebebini de Rusya'dan kaçanlara kucak açmak olarak gerekçelendirmiş. Bu Rusya halkının savaşı değil, Putin'in savaşı diye bir iddiada bulunmuş. Acaba Ukrayna'da neonazileri desteklemek Avrupa halkının savaşı mı, yoksa Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın elitlerinin savaşı mı diye de bir soru kendisine sorulabilir. Şimdi bunların zihniyetini tabii en iyi Baltıklar açığa çıkartıyor. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, bu Amerikan imalatı olan yeni kuşak genç kadın liderlerden, Rusya vatandaşları savaşı başlatmamış olabilirler ama destekliyorlar. O yüzden turist olarak girip gezemezler. Çok güzel. Yani peki Amerikan vatandaşları Afganistan, Irak, her yer işgal edilirken Amerikan vatandaşlarının kaçta kaçı destekliyordu? Kaçta kaçı desteklemiyordu? Bütün Amerikan vatandaşlarının Avrupa'da dolaşmasını engellediniz mi? O işgal değildi de bu niye işgal oluyor? Gibi gibi, ya da Amerikalılar 10 bin kilometre öteden gelip Irak'ta Arapları kurtarıyorlar ama Donbas'ta 70 yıl aynı ülkenin parçası olan Rusların yaşadığı, Rusça konuşanların yaşadığı bir coğrafyada Rusya Federasyonu uzaylıları mı koruyor gibi sorular tabii ki gündeme gelebilir. Ama bunların bir önemi yok. Sanna Marin'in böyle bir tarihsel bilinci olduğunu da zannetmiyorum. O olaya daha ziyade Rusya vatandaşları da vize yasağı getirelim, dolaşmasınlar ortalıkta şeklinde yaklaşıyor. Zaten %10'la sınırlandırmışlar, vizeleri de vermeyecekler. Ben Rus olsam doğrusu gitmezdim Finlandiya'ya. Ne işim var Finlandiya'da? Efendim, diğerleri de böyle utangaç ırkçılıklar sergilemişler. Danimarka Başbakanı, yani Avrupalılar, Ukraynalılar Rusya bir Avrupa ülkesine saldırırken turist vizesi alıp kabul görmelerini anlamıyorlar tabii filan gibi böyle değerlendirmeler yapmış Mette Frederiksen. Ukrayna bir Avrupa ülkesi olabilir. Nüfusunun %30'unu en az Ruslar oluşturuyor. Daha da fazla Rusça konuşanlar oluşturuyor. Avrupa ülkesi olarak 70 yıl boyunca Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Kendisine kimse hatırlatmıyor elbette ki. Evet, ama yapamayız bunu falan filan diyorlar. Sonuç itibariyle kıvırıyorlar. Moldova'da devlet başkanı, o da aynı Sanna, neydi adını da unutuyorum, hepsinin ismi birbirine benziyor, bu İskandinavlar, yeni kuşak Amerikan imalatı kadın liderler, Sanna Marin Finlandiya lideriydi, Maya Sandu, Moldova'nın devlet başkanı, Rusya'nın operasyonunu destekleyenler hakkında soruşturma açılacakmış. Şöyle, düşünce özgürlüğünüz yok, oradaki Rusların haklarını filan savunmayacaksınız, yoksa Moldova'nın demokratik devleti sizi engelleyebilir, cezalandırabilir. Böyle bir ilkesel bir Avrupa Birliği var tabii ki önümüzde. Moldova Avrupa Birliği üyesi değil tabii ki ama olmaya çalışıyor diye ekleyelim. Evet, tabii ekonomi parlak değil Avrupa'da. Bloomberg, Avrupa'da fiyatlardaki yüksek artış yüzünden Ukrayna'nın artık ikinci plana itildiği değerlendirmesine yer vermiş. Durum da düzelmeyecek çünkü havalar soğuyor. Tabii enerji fiyatları daha da artıyor. Gazprom açıklamıştı kış mevsiminde 4000 doları geçecek 1000 metreküp gaz fiyatı diye. Tabii bütün bunların tek bir sebebi var. Avrupa'nın Rusya'ya açtığı ekonomik savaş açıkça. O yüzden de böyle bir bedel ödüyor Avrupa halkları. Bir haftada, dün aktarmıştım size, Avrupa'da doğal gaz fiyatı bir haftada %20 artmıştı. Almanya'nın enerji devi Uniper 2022'nin ilk yarısında 12,5 milyar dolarlık kayıp yazmış efendim bilançosuna. Şimdi Klaus Müller, federal enerji ağının başındaki isim Klaus Müller Almanya'da. Şu an %75 oranında doluluk olduğu söyleniyor Almanya'da doğalgaz depolarında. %95'e Kasım ayı itibariyle yükselmiş olsa bile 2,5 ay yeter. Eğer Rusya hattı doğalgazı keserse o zaman Almanlar donar demeye getirmiş. Anket yapmışlar Almanya'da. %66 Kuzey Akım 2 hattının açılması gerektiği görüşünü dile getirmiş. Forsa'nın anketi bu da. Evet, bunu tabii Yeşiller Partisi'ne söylemeleri gerekiyor kendi içlerinde. İsveç'te de elektrik fiyatları tüm zamanların rekorunu kırmış efendim. Biz yakınıyoruz elektrik meselesinden ama geçen hafta 4.7 kron, yaklaşık 8 lira olan elektriğin kilowatt saati 7.68 krona, yani 12 liraya, yani 8 liradan 12 liraya yükselmiş bir hafta içerisinde. Daha da artacak hatta. Böyle 20 olacak filan, epey bir Türkiye'deki gibi bir artış. Başbakan, yine kadın başbakan Magdalena Andersson halkı tasarruf yapmaya davet etmiş. Türkiye'deki gibi aynı, hiç farkı yok. Avrupa'nın Türkiye'den zaten herhangi bir konuda herhangi bir farkının kaldığını düşünmüyorum şahsen. Elektrik fiyatları sadece İsveç'i ilgilendiren bir konu değil demiş kendisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynen böyle söylüyor. Bu fiyatların artışı sadece Türkiye'de olmuyor. Bakın Avrupa'da da oluyor diyor. Gördüğünüz gibi kopyasını İsveç'te de görüyoruz. Britanya'da enflasyon 40 yıl sonra ilk defa çift haneye çıkmış. 1982 en son Şubat ayında böyle bir yükseklik 10.1. Son 40 yılın zirvesi, sert bir faiz artışı yapmışlardı enflasyon nedeniyle. Bulgaristan'da da aynı şekilde 17.3'e yükselmiş. 24 yılın zirvesi enflasyon oranı. Efendim, Ukrayna'dan 4 gemi daha, tahıl taşıyan gemiler 22 Temmuz anlaşması gereği hareket ettiler. Dünya pazarlarına Ukrayna tahılını taşıyacaklar. Çok büyük gürültü kopartıldı. Küresel gıda krizi var. Hep Ukrayna yüzünden meydana geldi falan. Ortalık birbirine girdi. Bugüne kadar 21 gemi terk etmiş bu anlaşmadan sonra. Sadece bir tanesi Afrika'ya gitmiş efendim. Afrika açlıktan kırılacak bu yüzden gibi söylüyorlardı ama başka yerlere gitmişler. Bir Razoni gemisi vardı ilk yola çıkan. Lübnan'a gideceği söyleniyordu. Uydudan kaybolmuştu arada. Ki alıcı ürün kalitesiyle ilgili bir takım sıkıntılar beyan etmişti. İşte o bir bakmışlar Tartus Limanı'na demirlemiş çıkmış. Suriyelilere ulaştırsın tabii, Amerika'nın yaptırımları yüzünden Suriye'nin başına gelmedik kalmadı zaten. Toplu cezalandırma, günümüzün faşizmi, 21. yüzyılın ekonomik savaşı ve ekonomik terörizminin adı Amerika'nın ve Batı'nın yaptırımları diyebiliriz rahatlıkla. Çünkü doğrudan hedefi sivil nüfuslar oluyor, onları perişan ediyorlar. Yönetimlerin devrilmesine hiçbir katkısı olmadığının altını çizmekte fayda var. Evet, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor. Soçi zirvesinin en son Putin'e yaptığı, Putin'i ziyaret etmişti Soçi'de. Soçi'nin ardından Kiev'e gidebileceği zaten kendisi de söylemişti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacakmış. Kiev değil yalnız, Lviv'e gidecekler. Üçlü bir görüşme yapılacak ve koordinasyon merkezinin daha sonra da Guterres İstanbul'a gelecek. Ağustos'un 20'sinde İstanbul'daki bu ortak merkezi ziyaret edecek. Tabii burada sadece tahıl mı konuşacaklar yoksa bir ateşkes süreci konuşulabilir mi? İpler BM Genel Sekreterinin elinde değil. Asıl BM Genel Sekreterinin ipleri kimin elinde, herhalde o soruyu sormak gerekiyor. Tarihin en etkisiz yetkisiz. Tabii ben dış haberci olarak Kofi Annan'ın BM Genel Sekreterliğini çok iyi hatırladığım için Antonio Guterres'e baktığım zaman BM Genel Sekreterliği makamına acaba neden ihtiyaç var ki sorusunu soruyorum doğal olarak. Genellikle Batı'nın tezlerine, Avrupa Sosyal Demokratları tamamen Amerikan tırnak içerisinde solun tezlerini dile getiren aktörlere dönüştüler. Guterres de onlardan bir tanesi, Portekizli eski sosyal demokrat siyasetçi. Evet, dolayısıyla burada bir ateşkes girişimi BM Genel Sekreteri Britanya'ya ve ABD'ye rağmen onların savaş istediğini biliyoruz zaten. Yapabilir mi? Bana sorarsanız yapamaz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın bu yöndeki, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bile yapabilir diye düşünebilirim. Doğrusu söylemek gerekirse Guterres değil ama Erdoğan bile daha çok başarılı olma şansına sahip olabilir. Böyle bir iddia bile ortaya atabiliriz bu tahıl anlaşmasından yola çıkarak. Evet, Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace'la Hulusi Akar görüşmüş. Tabii Türkiye'nin Britanya'yla derin ilişkilerini ihmal etmemek lazım. Aynı zamanda Tabii NATO üyeliği İsveç ve Finlandiya'nın meselesi var. Belki onları da görüşmüş olabilirler. En son Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye Türkiye'nin onayı vermesinin önünde bir engel kalmadığını, Türkiye'nin onay vereceğine güveni olduğunu herhalde ima ediyor. Engel kalmadı dediğine göre Türkiye'ye bir tek engel olacağını söylüyordu. Bu mümkün mü? O ayrı bir tartışma konusu. Dün S-400'lerle ilgili ikinci parti S-400'lerle ilgili gelişme haberleri var diye aktarmıştım size ama Savunma Sanayi Başkanlığı böyle bir yeni gelişme söz konusu değil diye açıklama yaptı. Amerika'ya F-16 pazarlıkları için bir heyet gitmişti. Onunla zamanlaması acaba Ankara'dan bir takım mesajlar mı verilmek isteniyor diyeceğim. Rus kaynaklardan yansıdı ama bu konuda Deniz Manturov'un röportajı vardı. Türkiye ile her açıdan ilişkilerin aktif bir biçimde geliştiği yönünde. Bu arada İsveç'te F-35'ler, F-35A bunların alınmaması için F-35'leri durdurun ittifakı kurmuşlar solcular. Bunların zaten teknik olarak bir takım sorunlar barındırdığını düşünüyorlar. Halk oylaması için 100 bin imzayı toplamışlar, yetkililere teslim etmişler. İsveç'te böyle doğrudan demokrasi de bu şekilde yapılıyor bu işler. Ama hükümet tabii bu uçakları istiyor. Dolayısıyla halk oyu yapılır mı acaba diye de insan düşünüyor. Evet, Financial Times gazetesi Rusya ve Türkiye arasında ilişkilerin artması, ticaretin özellikle artmasından Avrupa Birliği ülkelerinin rahatsızlık duyduğunu, endişe duyduklarını dile getirmiş. Bazı AB yetkilileri konuşmuş. Bir Türk yetkili de ya o kadar dikkate değer bir değişiklik yok yani niye abartıyorsunuz demeye getirmiş Financial Times'a demecinde. Sağlıklı değil, AB tarafından hoş karşılanmıyor, öfkeye sebep oluyor demiş bir AB yetkisi. Türkiye'nin ihracatının ezici bir çoğunluğu Avrupa'ya. Ama biliyorsunuz çok böyle ülkelerin tercihlerine saygı duyar Avrupalılar. Hiç karışmazlar, hiçbir konuda baskı yapmazlar. Yani mümkün mü böyle bir şey? Öfkelenmezler aslında, abartmışlar biraz. Kendilerinin çizdikleri sınırların dışına çıkan herhangi bir yönetime tahammülleri olmayacağının bir başka göstergesi. Bir ülke kuzey komşusuyla neden ticaret yapmayacak ya da ticaret yaparken Avrupa Birliği'ne mi soracak diye de bir soru olabilir tabii ki. Amerikan ordusu Minuteman 3 kıta arası balistik füzelerini denemiş. Başarıyla Kaliforniya'dan Vandenberg uzay üssünden fırlatmışlar. Ondan sonra ta işte Marshall Adaları'na kadar bu konuda tabii Çin'le bir takım sıkıntılar en son Pelosi'nin ziyaretinde kriz yaşanmıştı. Devam da ediyor bu kriz. Biraz erteleyerek yapmışlardı bu testi ama Amerika'nın caydırıcılığı ve müttefiklerine güven vermek için bu denemeyi yaptığı vurgusu var. Tabii hipersonik silahlar vesaire Rusya ve Çin'in karşısında Amerikalıların biraz geride kaldığını yine Amerikalı askeri savunma sanayi uzmanlarından uzun süredir onların değerlendirmelerinden işitiyoruz. Böylece bir kıtalar arası füze denemesi, balistik füze denemesi gösterisi yapmış Amerika Birleşik Devletleri. Enflasyon düşürme yasasını Joe Biden imzaladı. Kapsamlı sağlık, iklim, vergi düzenlemeleri. Kendisi diyor ki Amerikan halkı kazandı, özel çıkarlar kaybetti. Ara seçimler var Kasım'da tabii ki. Zafer diye nitelendiriyor. Bütçe açıklarının azaltılması, Amerikalılara sağlık konusunda, Amerika'da berbat sağlık sistemi tabii yani vahşi kapitalizm hakikaten. İşiniz yoksa sağlığınız da yok demektir. Hastaneye gittiğinizde inanılmaz faturalar dayıyorlar size. Genellikle televizyon dizilerinde, hastane dizilerinde Amerika'ya dair sanki her şey çok şahaneymiş gibi sunuluyor. Ben de hep ona şaşarım izlerken sağlık sigortasının olmaması sıradan sağlık sigortası olmayan insanlar için çok büyük bir sıkıntı yaratıyor oysa ki. Velhasıl burada tabii şirketler ve zenginler için vergi uygulamalarının sıkılaştırılması deniliyor. İnşallah yapıyorlardır çünkü geçen yıl %15'ten az vergi ödemiş şirketler. Zaten yani bütün mesele bu. Gerçi Wall Street analizleri servet vergisini yani çok olumlu etkilemeyecek ama çok da fazla etkilemez demiş. Ben ihtimal vermiyorum demokratların şirketlerin üzerindeki vergi yükünü arttırmalarına doğrusu. Joe Biden'ın daha önce halk için çıkartmaya çalıştığı yasada da kırpıla kırpıla geriye bir şey kalmamıştı. Sosyal demokrat yasal çerçeve çıkartıyor denilmişti ama Amerika burası yani mümkün değil öyle bir şey olabilmesi. First Lady COVID-19'a yakalanmış Jill Biden. Hastalığı hafif geçiyormuş efendim. Bu arada Dick Cheney'nin kızı seçim bölgesi Wyoming'de ön seçimi kaybetmiş. Harriet Hagman'ı Trump yanlısı bir isme kaybetmiş. Başkan adayı olabileceği söyleniyordu kendisinin. Karar vereceğim gibi açıklamalar yapmış. Trump'ın da evine 8 Ağustos'ta FBI baskın yapmıştı. Pasaportunu da aşırıp götürmüşler diye yakınmıştı. Çaldılar demişti kendisi. Geri vermişler Amerikan eski başkanının pasaportunu. Amerika'nın Çin'le ilişkilerinde Tayvan yakıcı bir başlığa dönüştü. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tek Çin politikasına aykırı olarak Tayvan'a yaptığı ziyaret. Amerikalılar aykırı değil canım, bizim devlet yetkilileri her istedikleri yere giderler gibi söylemler ortaya koyuyorlar. Tabii Çinliler bunun üzerine yeni bir kongre heyeti gidince yeniden tatbikatlere devam ediyor. Artık bundan sonra zaten hep tatbikat benim anladığım kadarıyla, devriye mevriye diyerek bir doğal tırnak içerisinde abluka alanı yaratıyorlar. Zaten Tayvan'ın kendilerine ait olduğunu düşündükleri için onlar da bunu yapıyorlar. Bir takım Tayvanlı yetkilileri de yeni yaptırımlar açıklamış. Çin tarafı bu en son 5 kongre üyesinin daha Tayvan adasını ziyareti sonrasında. Rusya'da Vostok 2022 tatbikatı gerçekleştiriliyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu da tatbikata katılacakmış. Aynı zamanda bir tek Çin de değil, Tacikistan var, Belarus var ve Hindistan da var. Hakikaten önemli. Hindistan'ın olması önemli. Çin Devlet Konseyi üyesi Savunma Bakanı Wei Feng bu arada Moskova'da Uluslararası Güvenlik Konferansı'na video bağlantısı yoluyla katılmış. Dün aktarmıştım, Putin'in ve Sergey Shoigu Savunma Bakanı'nın dünyaya mesajlarını bu konferansta. O da oradan, Çinli Savunma Bakanı da önemli mesajlar vermiş. Kalkınma, barış davasına istikrar, aktif, istikrarlı bir ortak olarak katılımı amaçladıklarını söylemiş. Tayvan'la ilgili kesinlikle Amerika'ya taviz vermeyeceklerinin, Çin ordusunun hiçbir düşmandan korkmayacağını falan belirterek altını çizmiş. İşgalci düşmanları yenme cesaretine sahiptir Çin ordusu vurgusu yapmış kendisi. Bu da önemli. Bu arada Sincan'dan, Urumçi'den Rusya'nın Yekaterinburg kentine yük treni yola çıkmış. Ben bunu atlamıştım. Aslında 10 Ağustos'a yola çıkmış. Bir hafta sonra ulaşacak bu Çin-Avrupa yük tren seferleri bağlamında. Tabii Ukrayna krizi her şeyi olumsuz etkilemişti. Buna da arada bir bakmak lazım. Önemli bir rota çünkü. Güney Kore'de 22 Ağustos'ta Amerika-Güney Kore tatbikatı başlatılıyor. Kuzey'in yine bir takım füze denemeleri yaptığı söyleniyor. Bu notu aktarayım. Bir de dikkatimi çeken Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir grup uçak. Singapur'a yaklaşmışlar. Aslında Avustralya'da bir tatbikata katılacaklar. Rapid Pacific 2022 tatbikatı. Dönüşte yine Singapur'da bir tatbikata daha katılacaklarmış. Aslında Alman Hava Kuvvetleri NATO içerisinde ortaklıklarını Asya'da gösteriyorlar bu katılımla. Dikkat çekici, Avustralya'da Pitchback ve Kakadu deniz tatbikatları, biri hava biri kara. Japonya ve Güney Kore'yi de ziyaret edeceklermiş. Böyle yani Alman ordusu uçuyor Asya'ya doğru şeklinde bir manzara var ortada. Efendim dün Meriç'teki şu sığınmacılardan bahsetmiştim. Valilik, Edirne Valiliği sığınmacı yok demişti ama ölenler olduğu söyleniyor. 4 kişinin öldüğü söyleniyor. Bir adacık Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırda 39 kişi mahsur kalmıştı. 4 ölü olduğu öne sürülüyor. Yunanistan Göç Bakanı da Türk jandarmasının zorla getirdiğini sınır bölgesinde bu insanları iddia etmiş. Türk tarafı da aksini iddia ediyor. Gerçekten çok acayip. Ege Denizi zaten artık göçmen mezarlığına dönüşmüş durumda. Orada da Yunanistan tarafı acımasız bir biçimde sığınmacıları ittiriyor. Kimse bu Avrupa Birliği'ye yapılan anlaşmayı oturup bir daha tekrar tekrar tartışmak gerekiyor. Kimse de bunu yapmıyor. Ben de dehşete kapılıyorum. Ondan sonra biz insan haklarını çok seviyoruz. Çok bağlıyız. Ay insanlar da ölmesin falan gibi bir takım nutuklar da atıyorlar. İnsan ona sinirleniyor işin açıkçası. Evet, birazdan Hüsnü Mahalli ile konuşacağız Türkiye Suriye kilidini. Ama hemen öncesinde İsrail'den bugün haber geldi. İsrail ile ilgili, Türkiye-İsrail ilişkileri ile ilgili normalleşmenin tamamlandığının duyurulacağı haberleri düştü ilk başta. Ve ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı mevkidaşı ile birlikte Kulubayev ile birlikte birlikte toplantı sırasında açıkladı. Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık dedi. Filistinlerin haklarını da savunmaya devam edeceğiz zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında geçen hafta elçiler konferansında bu sayede Filistinlerin haklarını daha iyi savunacağız demişti. Bu genel bir söylem. Mavi Marmara baskını öncesinde de benzer söylem dile getiriliyordu. Yair Lapid son olarak İsrail-Türkiye diplomatik ilişkileri normalleşme büyükelçi atanacağını doğrulamış İsrail Başbakanı ve bunun değerli olduğunu, ekonomik olarak da ilişkilerin gelişmesine katkı yapacağını. Zaten gelişti Mavi Marmara baskınından beri ama herhalde daha da tabii büyükelçi bulunması bu anlamda katkı yapacaktır büyük olasılıkla. Bunu da aktarmış olayım ve hemen konuğuma bu noktada döneceğim. Hüsnü abi hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk.
Teşekkür ediyorum Hüsnü Mali. Telefon attığımız başta da anons ettiğim için Hüsnü abi. Hemen böyle pat diye döndü. Biz şimdi Türkiye-Suriye ilişkilerinde, Türkiye politikalarında değişiklik olur mu diye bu hafta değerlendirme alıyoruz. İsrail'den geldi bir adım daha. İsrail'e yönelik politikalarda daha doğrusu geldi. Büyükelçilerin atanacağını duyurdular. O yüzden ben tam orada kalmıştım. Oradan hemen sana dönmek istedim. Kusuruma bakma böyle anons ettiğim için. Şimdi hemen Suriye'den girelim işe. Ben iki gündür değerlendirmeler alıyorum. Farklı bakanlar var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu üzerinden daha çok mesajlar verildi. Bir şeyler dönüyor sanki. Bir hareketlilik var gibi. Fakat bunun hemen öncesinde Türkiye tarafı bir gece ansızın gelebiliriz diyerek yeni operasyonlar düzenleneceğini ima etmişti. Oradan bir anda siyasi diyaloğa gelindi. Öncelikle nasıl oldu, neden oldu, ne dersin diye sorarak başlayayım.
Aslında çok böyle olağanüstü bir farklı bir gelişme yok. Hı hı. Yani Çavuşoğlu'nun söylediği hikaye 10 ay önce Belgrad'da ayaküstü işte 3 saniye mi 5 saniye mi 10 dakika mı 5 dakika mı dönüştüğüne dair bir açıklamaydı biliyorsun. Hı hı. 10 ay önce ama. Şimdi 10 ay önce görüşülen Çavuşoğlu'yla Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'ın görüşmesi her nedense çok komik. Hiçbir gazetecinin dikkatini çekmemiş. Orada en azından 2000 gazeteci var. Yani şimdi sen bir gazeteci olsan, ben bir gazeteci olsam, gazeteciyiz de olsam.
Tabii görsek.
Evet. Yani
gözümüzün önünde.
En dikkat etmen gereken şey Faysal Miktat'la Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir araya gelmesi. Ayak.
Tabii.
Peki niye kimse görmemiş, niye kimse yazmamış, niye kimse... Ya bunlar ayrı bir içeride bir odada buluştular. Çavuşoğlu farklı söylüyor. Şimdi Suriye tarafı hiçbir açıklama yapmadı. Evet görüştük, gittik, geldik falan yok öyle bir şey. Bu komik, gerçekten komik.
Şimdi ama şöyle bir vurgu yaptı. Çok özür diliyorum araya giriyorum ama Çavuşoğlu'nun daha önceki söylemlerine de baktığımız zaman bir vurgu değişikliği dikkat çekiyor hakikaten. Barıştırmak, muhalefeti rejimle barıştırmak gibi bir daha sonra onu ben öyle demedim uzlaştırmak dedim diyor. Hakikaten anlaştırmak demiş onu uzlaştırmaya çevirmiş artık mana farkı neyse bunun. Yani sanki bir takım mesajlar ta 27 Temmuz'dan başlayarak tekrarlanan bu görüşmenin dışında bir ton farklılığı var gibi gözüküyor. Bir yandan da tabii ki Türkiye Gazetesi'nin haberi var. Bunu da ekleyip de sormuş olayım o zaman.
Yani kusura bakma ben kişisel olarak çok farklı bir şey görmüyorum. Yani
tamam.
Satır aralarında kelimelerin farklı şekilde kullanılması, ön plana çıkarılması falan. Çünkü o açıklamada bile muhalefetle rejim diyor. Şimdi rejim dediğin andan itibaren zaten bittin yani alta çıkmış oluyorsun. Çünkü sen kiminle kimle yani Suriye devletiyle muhalefet yani muhalefet kimin muhalefeti? Suriye devletinin muhalefeti. Dolayısıyla rejim dediğin andan itibaren rejim diyor. Bu demektir ki önceki söylemlerinden farklı bir şey söylemiyorsun.
Söylemiyorsun.
Senin de dediğin gibi sonra işte farklı bilmem şöyleydi de böyleydi de yok biz bunu dedik de demedik de falan bir sürü tartışma neden oldu. O gösterilerden sonra Kuzey Suriye'de yapılan gösterilerden sonra. Şimdi gösterilere baktığında da zaten bir gariplik var. Şimdi Carablus'ta ki benim memleketim biliyorsun. Yani az az daha işte Afrin'de şurada burada gösteriler yapıyor. Gösterilere işte toplamda 200-300 kişi falan katılıyor. Şimdi Türk bayrağı yakılıyor. Dikkat et, Türk bayrağı yakılıyor ve indiriliyor. Cerablus'ta indiriliyor, Aziz'de yakılıyor. Ve orada Suriye Milli Ordusu'nun tonlarca adamı var. Fotoğraflarda da videolarda görülüyor. İki, Türkiye Devleti'nin resmi resmi olmayan işte polisi, istihbaratı bilmem nesi dolu. Türk askeri var, jandarması var. Niye kimse orada müdahale etmiyor o Türk bayrağını yakana? Yani garip olan bana. Yani garip gelen bu açık. Yani, düşünsene ya, birisi Türk bayrağını yakıyor. Yani ben gazeteci olarak ben bile gider döverim onu. Yani orada askeri, evet, jandarması bilmem nesi var. Ben millet seyrediyorum. Ben bütün bu görsellere baktım çünkü.
Evet. Şimdi, peki ama yani ama şimdi Bahçeli falan da açıklama yaptı. İşte ne bileyim, AKP'nin bir takım yetkililerinin açıklamaları. En son Metin Külünk konuşmuş. Ya. Ondan önce Hayati Yazıcı. Yani sanki böyle bir takım mesajlar mı veriyor? Hani anlamak için soruyorum ben de. Hiç şey yapma yani. Farklı görüşün varsa elbette ki.
Olabilir.
Ama nedir bu yani? Nedir bu hani o manada?
Hayati Yazıcı'nın ya da işte Bahçeli'nin ya da başkasının açıklamaları. Zaten hani Bahçeli'nin ben olan hani bu konudaki şeylerini ciddiye almıyorum. Çünkü Bahçeli'nin her gün farklı bir tavır sergiliyor. Hem iç politikada hem dış politikada nereden nereye geldiğini biliyorum.
Evet.
Bu konuda başka hesapları olabilir. O Suriye'yle ilgili son söylemiyle ilgili söylüyorum. Şimdi sen dedin ya hani bana soruyu sormadan önce İsrail'i anlatıyordu. Ya kardeşim, yani sen gerçekten samimiysen Suriye'yle barışma konusunda, Suriye savaşı. Yapacağın tek şey aynen İsrail'le yaptığın açıklamada gibi. Yarın büyükelçileri gönderiyorum. Bitti. Bitti. Yani büyükelçiyi gönderdikten sonra ki en basit hikaye bu. O zaman rejim mi dersin, başka bir şey mi dersin, gidersin oradaki Dışişleri Bakanlığı'yla, Suriye'deki Dışişleri Bakanlığı'yla. Abi bak, biz size böyle bir mesaj taşıyoruz. Sayın Başkan, Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız dedi ki şurada buluşalım, çay içelim, kahve içelim. Büyükelçi göndermiyorsun. İkide bir işte bilmem hani barıştıralım, uzlaştıralım bilmem ne gibi laflarla farklı mesajlar vermeye çalışıyor. Bu da tam şark kurnazlığı. Neden? Çünkü Putin sana baskı yapıyor. İşte Esad'la görüş, Esad'la barıştıralım falan. Sen de ne diyorsun ona, Putin'e bu son gelişmelerle? Bak veriyorsun Sayın Putin. Biz işte söyledik ama görüyorsun bak işte Suriye ayaklandı. İşte bayrağımızı bile yaktılar. Biz nasıl barışalım? Yani falan filan. Böyle bir mesaj. İkinci mesaj muhalefete. Yani Suriye muhalefete. Yani Ankara'nın desteklediği muhalefete. Abi bak görüyorsunuz biz sizi kolluyoruz. Her şeyimiz sizin için. Bütün politikamızı sizin üzerinizden yapıyoruz. Ona göre biz sizi yarın öbür gün hazırlıklı olmuş şurada şurada şöyle yaptıracağız, şöyle kullanacağız diyecekler, diyorlar. Tıpkı mülteciler konusunda olduğu gibi. Yani buradakiler. Yani Akar'ın ikide bir biz 9 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz, İbrahim Kalın'ın biz 9 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz demenin anlamı ne? 4 milyon burada anladık. 5 milyon da orada Suriye'de. Zaten Suriye'nin nüfusunun yarısı bu. 9 milyon. Yani bütün bunlar böyle küçük küçük detaylarla yola çıkarsak bir anlam kazanır. Ki esas sorumuz gereken soru şu. Ey Türkiye, ey Ankara, seni ne ilgilendirir? Seni ne ilgilendirir İdlib? Seni ne ilgilendirir şu anda Fırat'ın doğusu, batısı? Sen orada Suriye'nin %9'unu kontrol ediyorsun. Sen 50, 60, 70, 80 bin militana para veriyorsun, silah veriyorsun, şeker veriyorsun, don veriyorsun, gömlek veriyorsun. Seni ne ilgilendirir İdlib'deki Nusra? Bütün dünya buna terör örgütü diyor. Seni ne ilgilendiriyor masaya? Gel Esad seninle muhaşeyi barıştıralım. Barışırsa gitsin, barışma. Sen bunu söyleme durumunda bir tane telkinde bulunabilirsin. Telkin. Yani muhalefete telkinde. Ama hem muhalefet burada senin maaşın da geçinecek. Ankara'da kurulan bir Suriye Milli Ordusu, bu nasıl bir şeyse. Ankara'da kurulan bir Suriye Milli Ordusu. Askerlerin, Suriye Milli Ordusu'nun militanlarının kollarında Suriye Milli Bayrağı, eski bayrağı, yani şey bu muhalefetin bayrağı, altında da Türk bayrağı kollarında. Niye peki altında Türk bayrağı? Türk bayrağı üstünde olsun. Yani madem ki Ankara'da kuruldu, Madem kimsesiniz diye karşılıyor. Ya bütün bunları niye hani daldan dala geçiyorum? Çünkü çok yani AKP iktidarı Suriye'yle barışma niyetinde değil ve olmaz. Çünkü bir, mültecilere ihtiyacı var kullanmak için. İki, Suriye'nin kuzeyindeki işte bu 5 milyon insana ihtiyacı var. Suriye Milli Ordusu'na ihtiyacı var. Fırat'ın doğusunda PKK, PYD, YPG ile farklı dengeler için orada bulunması gerekiyor. Mısır, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'nin baskısı sonucu Müslüman kardeşlere olan desteğini kesiyor. Ama Suriyeli Müslüman kardeşlere desteğini kesmiyor. Çünkü o Arap iktidarlar şu anda Suriye konusunda net değiller. Erdoğan da bunu bildiği için acelesi yok. Onlar ciddi baskı yaparsa Erdoğan'a hadi çekil falan derlerse o zaman şu anda öyle bir niyeti görünmüyor.
Yok. Evet, Amerikalılar da zaten istemezler. Şurada küçücük küçücük ufacık ufacık IŞİD şeyleri kalmış. Sırf onun için Suriye'de kalma gerekçesi. Koskoca Amerika küçük küçük IŞİD öbekçiklerini bir türlü çözemiyor. Orada kalmasının sürekli olarak gerekçesi olarak IŞİD varlığı var. Ama ne yapalım biz şimdi de kalacağız mecburen diyorlar değil mi? Çok çok gülüyorum bana yani. Hakikaten bugün de açıklama yapmışlar. Ne yapalım, gidemeyiz Suriye'den. IŞİD nerede var? İşte var orada küçük küçük falan yani böyle. Öyle bir şey. Tamam, koca Amerika yani. Evet. Utanç verici yani, dünya çapında 800 tane üssünüz olacak her yerde. Her yerde hükmünüz geçecek. Ondan sonra şurada bıdıcık bıdıcık IŞİD'le halleşemiyorsunuz. Olacak iş değil tabii. Peki Hüsnü abi, Suriye tarafında da basında dün Musa ile konuşmuştum. Musa Özurlu'yla. O da Suriye basında bütün bu Türkiye'deki tartışmaların bir şekilde olumlu haberleştirildiğini aktardı. Suriye hükümetinin de pozisyonunu sorayım. Yani bütün bu gelişmelere bakışı nasıl olabilir? Ne dersin?
Yani olumlu şöyle, Suriye basınında değil. Resmi Suriye basınında değil. Televizyonlarda falan da değil. Okay. Haberlerde falan değil. Daha çok Arap medya. Yani Suriye yanlısı Arap medya. Öyle diyelim. Yani olumlu yani Türkiye ile Suriye, işte Erdoğan diğer Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistanlarla vazgeçtiği gibi Suriye politikalarından da vazgeçecek gibi, işte bu bakanın açıklaması öyle algılandı. Çünkü haklı. Ya sen de biliyorsun, Suriye perişan durumda şu anda vatandaş anlamında. Evet. Elektrik yok yani, Amerikan yaptırımlarından dolayı, Batı yaptırımlarından dolayı. Evet. Elektrik yok, su yok, benzin yok, doğalgaz, yemek, işte hiçbir şey yok. Millet bıktı ya, kim olursa olsun yeter ki artık bitirsin bu savaşı, artık barış içinde oturalım, keyfimize bakalım diye bir genel şey var. Bu da doğal bir şey yani.
Tabii.
Toplum yani, olumluluk buradan kaynaklı, ama devletin yani Suriye devletinde herhangi bir resmi bir açıklama yok, herhangi olumlu bir şey istediğini de ben gözlemlemiyorum, onu da söyleyeyim açıkçası. Yani dün mesela akşam Hasaki bölgesinde ölen 3 askerin ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda Türkiye'ye yönelik çok sert açıklamalar yapıldı. Çok sert yani. Yani bu olumluluk olsaydı bunu yapmazlardı. Ama gayet sert açıklamalar yapıldı. Bu demektir ki yani Türkiye'nin bu tavırlarına inandıklarını ben sanırım ki adına gerek yok. Bir daha söylüyorum Ceyda'cığım, sen de biliyorsun. Bunlar ya. Yani bana deseler işin gırgırına, sana deseler ya Hüsnü Ceyda gidin bu işi bitirin, İki dakikada bitiririz ya.
Yok estağfurullah, o kadar değil ama. Hakikaten saldırı da Aynelar Abdo olmuş galiba. 8-10 asker. Bu arada YPG'nin terk ettiği ve Suriye ordusunun geldiği bir üs diye ben anladım. Yanlış anlamadıysam eğer gelen haberlerden.
Yok, doğru değil. 2019'da.
Yani Suriye ordusunun bulunduğu üs vurulmuş galiba. 8-10 asker diye gördüm.
Aynen. Direkt Suriye askerlerinin bulunduğu yer vuruldu.
Hayır, şey anlamında söylüyorum. Daha önce YPG varmış. Onlar çıktıktan sonra Suriye ordusunun güvenceye aldığı yeri vurmuşlar. Bu da acayip bir şey oluyor. Hani YPG'ye karşı diyor ya Çavuşoğlu.
Yok öyle değil. 2019'da çıktı YPG.
Tamam. Tabii. Onu söylüyorum. Onu söylüyorum. Tabii. Yani hayır. farklı bir şey demiyoruz yani. Yani Türkiye hani terörizm tevizlensin, işte rejimde ılımlı muhalefetle barışsın gibi bir şablon var ya önümüzde. O açıdan söylüyorum da. Zaten 2019'da YPG'nin terk ettiği Suriye ordusunun kontrolünü aldığı bölgedeki yeri vuruyorlar. O yüzden çok acayip hakikaten.
Zaten şey çağında yaşıyorsun, senin İHAN, SİHAN her noktayı arabayla giden bir PYD'liği bile tespit ediyor. Oradaki Türk askerini görmüyor mu senin İHAN, SİHAN? Yani onun için çok sert açıklama yaptı Suriye. Onu söylemeye çalışıyorum.
Anladım.
Yani bu niyeti gösteriyor anlamında söylüyorlar.
Anladım. Peki Hüsnü abi, çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Takip etmeye, farklı görüşler almaya devam edeceğim. Ben de elimden geldiğince gördüklerimi aktarmaya, yazmaya da çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Kolay gelsin sana. İşin zor.
Evet, vallahi öyle. Peki. Evet, Hüsnü Mali, gazeteci yazar, Suriye'yi en iyi bilen insan Türkiye'de ve üstelik de bu Arap isyanlarının başındaki bütün öngörüleri de hemen herkesin belli yanılgı payları oldu, ben dahil olmak üzere. Onun bütün öngörüleri sonradan çıkmış idi, onu da hatırlatalım. Değerlendirmelerini aldık, çok umutlu görmedim Hüsnü abi. İsrail'le ise demin aktarmıştım, büyükelçiler atanıyor, bakalım kim atanacak. Dikkat çekici bir gelişme, çünkü bu da neredeyse bir 5 senedir 4 senedir yanlış hatırlamıyorsam 2018'de Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanınması ve büyükelçilik, Amerikan büyükelçiliği de Tel Aviv'den Kudüs'e geçmişti. Bu Biden yönetimi de bozmadı o politikaları, o da devam ettirdi Trump politikalarını. İşte ona Ankara çok çok sert tepki vermiş ve büyükelçiyi çekmişti. Sonraki yıllarda ne zaman bir normalleşme diye bir başlık açılarak konuşulsa büyükelçi de atanacak deniliyordu, ama bu sefer galiba atanıyor. En azından açıklaması yapıldı. Kim olduğuna da bakacağız. Geri dönüş anlamına geliyor normalleşme. Bu arada Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas da Almanya'yı ziyaret etmiş. Orada 1972'de Münih Olimpiyatları'nda Filistinli gruplar terör saldırısı düzenlemişlerdi İsrailli atletlere yönelik. Bu konuda özür dileyip olayın aydınlatılmasına, yani filmlere bile konu oldu, daha ne aydınlatılacak onu bilmiyorum, ama bunu sormuşlar. O da demiş ki 1947'den bugüne İsrail 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 holokost işledi. Her gün İsrail ordusu tarafından Filistinliler öldürülüyor. Yeter artık barışı, güvenliği, istikrarı sağlayalım demiş. Çok büyük tepki gösterdi İsrail. Holokost Yahudilere özgü bir şey. Nasıl böyle bir şey anarsınız? Nazilerle İsrail ordusunu nasıl karşılaştırırsınız diye. Hem Başbakan Yair Lapid hem Savunma Bakanı Benny Gantz açıklama yapmış. Olaf Scholz da Abbas tarafından yapılan çirkin açıklamalardan iğreniyorum diye. Çok enteresan bir üslup kullanmış, eğer doğru Almanca'dan çevrildiyse. Tabii Holokost demesi burada herhalde problemi yarattı. Çünkü Filistin köylerinde katliamlar oldu. Karşılıklı katliamlar oldu aslında ulus devletleşme sürecinde. Hem Arapları Yahudiler öldürdü, Yahudiler de Arapları öldürdü. Karşılıklı bol bol katliam maalesef o dönemde var. Sanıyorum Holokost ifadesine takıldıkları için bu tepkiler gösterildi. Ve İran, bu konuyu yarın konuşacağım. İran'ın nükleer anlaşma taslağı meselesi. Avrupa Birliği sorumlusu Joseph Borrell artık tamam, bu nihai metin demişti. Trump'ın tek taraflı Amerika'yı çıkarttığı, sonra aşamalı olarak İran'ın mecburen yaptırımlara maruz kaldığı için uygulanamayan nükleer anlaşması Biden başa geldi. Hemen Nisan'da 2021'de başladı yeniden müzakereler, ama uzadıkça da uzadı. Devrim muhafızlarını falan kattı Amerikalar işin içine. Böyle yaptırımlar, onların kaldırılması meselesi İran istedi. Füze, konvansiyonel füzeler vesaire, bir sürü şey tartışıldı. Nihayetinde Avrupalılar ara verildi, edildi. Avrupa heyeti artık nükleer anlaşmayı biz hazırladık taslağı diye sundu taraflara, görüş istedi. İran, yanılmıyorsam dün gece yarısı son taslağı artık sunmuş Brüksel'e. 24 saat istemişti. Tabii en başta önemli olan anlaşmaya varılabilir yine. Ama uygulayacak mı acaba Amerika? Ben güvenemiyorum. Amerikan yönetiminin herhangi bir uluslararası anlaşmadaki yükümlülüklerini uygulaması konusunda insanın şüphelenmemesi mümkün değil, doğrusu söylemek gerekirse. Çünkü yönetim değişir, yerine gelen başkan ben uygulamıyorum kardeşim bu anlaşmayı der. Mümkün yani, şimdiye kadar kaç kere gördük. Pek güvenilir değil Amerikalılar. Efendim Kongre'de kendi yasaları olunca, yani kendi yasaları, bütün zaten Amerika'nın yasaları bütün dünyada tamamen geçerli olsa dünyada hiçbir sorun kalmayacak. Öyle acayip bir durumdayız. Evet, velhasıl İran'da sunmuş durumda. Amerikalılar da en son gereksiz taleplerden vazgeçmesi lazım İranlıların filan demişti. Nerede bu içerik tartışmaları vesaire, bunlara yarın bakacağım. Lübnan'da geçen hafta Lübnan'da büyük bir ekonomik kriz var tabii. Dondurulmuş hesabındaki parayı çekmek isteyen bir adam ortalığı birbirine katmıştı bankada ve rehine krizi çıkartmıştı. Sonra teskin ettiler. 200 bin doların 30 bin dolarını verdiler. Serbest bırakmışlar onu. Tabii halk kahramanı oldu. Lübnan'da durum o kadar vahim ki bankaya girip böyle bir eylem yapılıp sonra kahraman da olunabilecek haldeler efendim. Evet, vaktim çok azalıyor, azaldı. Brezilya'da seçim kampanyası başladı. Lula da Silva, solun yıldızı, yeniden aday olabilecek mi? 2 Ekim'de Brezilya seçimleri, kampanya en azından şimdi başlamış oluyor. Ve Bolsonaro rakibi, neofaşist lider, Amerika'nın tercihiydi Bolsonaro. Sonra gerçi pandemideki politikaları pek beğenmedi küreselleşmeci liberaller Bolsonaro'nun politikalarını falan. Bilmiyorum Lula'yı tutarlar mı diye devirmek için ve bu skandallar hem tabii ki Brezilya'nın kendi içerisindeki oligarşiyle beraber az uğraşmamışlardı Latin solunu yıpratmak için. Avrupa'da kuraklık haberlerini aktarmıştım size. Hakikaten Çin'de de, hatta ABD'de de, her yerde kuraklık var. Feci durum, öyle gözüküyor. Bizde de seller çıkıyor ortaya. Bu kuraklık meselesini daha uzun bir biçimde işleyeceğim bir gün olacak diye umuyorum. Ama saate baktım, şimdi vaktimi aşmışım bir hayli. Dolayısıyla bugün veda edelim size. Yarın görüşmek için üzere, Eksen'den hoşça kalın diyelim. Konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.